Ayrım 33, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 419. Mit İpekçi cinayetini örttü mü? Faruk Bildirici, Silüetini Sevdiğimin Türkiye'si adlı kitabının 200. sayfasında bu konuda bakın neler yazıyordu. MIT'in imajını gölgeleyen gelişmelerden biri de gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülmesine ilişkin davaydı. 1995'te Almanya'da yakalanan Yalçın Özbey'in sorgusu için bir emniyet görevlisiyle birlikte iki MIT elemanı bu ülkeye gitmiş, birlikte ifade almışlardı. Fakat mahkemenin ısrarına rağmen MIT Özbey'in ifade tutanaklarını bir türlü bulamadı, ifade kasetlerinin de imha edildiğini bildirdi. Avukatların yoğun çabaları sonunda Atasagun, Özbey'in ifadesini alan iki MIT elemanının mahkemeye çıkmasına izin verdi. Garip ama iki MIT elemanı da hiçbir şey hatırlayamadıklarını söylediler. Ve sonuçta İpekçi davası zaman aşımından düştü. Oral, Çelik ve diğer zanlılar kurtuldular. Nasıl olduysa davanın düşmesinin ardından Özbey'in ifadede tutanakları ortaya çıkıverdi. MIT'in bulamadığı tutanaklar Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinden çıkmıştı. Tutanakların DGM savcılığına gönderilmesi de davanın akıbetini değiştirmeye yetmedi. Atasagun'un başında bulunduğu MIT İpekçi cinayetinin aydınlatılmasına yardım etmemiş, tam tersine sır perdesinin olduğu gibi kalmasına katkıda bulunmuştu. Veli Özdemir, Susurluk Belgeleri adlı kitabında Korkut Eken'in Susurluk Komisyonu'na Atasagun hakkında söylediklerine yer veriyordu. Çatlı Papa suikastı konusunda ayrıntılı bilgi verebileceğini söyledi. Telefonla Şenkal Bey'e bildirdim. Şenkal Bey, ilgilenmiyoruz konuyla dedi. Oysa Şenkal Atasagun, Papa suikastı ile ilgilenmeme kararını Ankara ve Mehmet Eymür'le ortak olarak almıştı. İlgilenmeme kararının altında Eymür'ün ısrarları yatıyordu. Öyle ki Papa suikastına karışan isimlerin hemen hemen tamamı MIT elemanıydı ve Mehmet Eymür'e bağlı çalışıyorlardı. İpekçi'nin faili Özbey avukatını dolandırdı. 23 Temmuz 2012 tarihli Yurt Gazetesi'nde Caner Taşpınar, Çatlı, Ağaca, Şener gibi Abuzer Uğurlu ile birlikte çalışan Yalçın Özbey'in avukatı ile ilgili yaşadığı bir olayı İpekçi'nin faili Özbey avukatını dolandırdı başlığıyla şöyle yazıyordu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin faillerinden Yalçın Özbey'in avukatını dolandırdığı ortaya çıktı. Özbey davanın tüm masrafları avukat tarafından karşılandıktan sonra sır oldu. Kamuoyunda sır adam olarak tanınan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi faillerinden Yalçın Özbey'in avukatını dolandırdığı ortaya çıktı. İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağaca'nın adını vermesi üzerine Almanya'ya kaçan Özbey'in vekaletini 2006 yılında avukat Ergun Öztürk aldı. Öztürk davanın zaman aşımına uğradığı 27 Şubat 2009'a kadar avukatlığını üstlendi. Avukat Öztürk dava sürecini şöyle anlattı. Saygı duyduğum bir kişinin aracı olması nedeniyle Yalçın Özbey'in avukatı oldum. Duruşmalara girmeye başlayınca uçak ve konaklama masraflarını Özbey'den istedim. Ülkeye döndüğünde kahve içmeye geleceğini ve ödemeyi o zaman yapacağını söyledi. Ben de kabul ettim. 3 yıl boyunca Özbey'in Ankara'da görülen duruşmalarına İstanbul'dan giderek katıldım. Ulaşım, konaklama ve davaya ilişkin tüm masrafları cebimden karşıladım. Dava zaman aşımından düştükten sonra Özbey avukatı Öztürk'ü aradı. Ülkeye bir an önce dönmek istediğini belirten Özbey avukatından gerekli işlemleri acele halletmesini istedi. Avukat Öztürk o süreci şöyle anlatıyor. Özbey hakkında birçok yakalama kararı vardı. Aynı zamanda Interpol tarafından kırmızı bülten de aranıyordu. Tüm işlemleri bir gün içinde halledip hakkındaki yakalama kararlarını kaldırttım. Sonra 16 Ağustos 2009'da Hürriyet manşetinde Özbey'i gördüm. Özbey Hürriyet'in Belçika'daki muhabiriyle yurda gelmiş, Malatya'daki ailesiyle görüşmüş. Şile'de yazlık bile bakmış, sonra da Belçika'ya dönmüş. Bu haber üzerine Özbey'i aradım. İş yoğunluğu nedeniyle uğrayamadığını söyledi. Ben de Yalçın Bey, yazlık bakmaya vaktiniz var, kahve içmeye vaktiniz yok dedim. Özbey de bana 10 gün içinde gelmezsem beni ölmüş bil dedi. O günden sonra kendisine ulaşamadım. Telefonlarını iptal etmiş. Şu an yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Özbey'in dolandırıcılığına karşılık dava açmayı düşünmediğini söyleyen Öztürk, "Onu Allah'a havale ediyorum. Maddi ve manevi olarak hakkımı helal etmiyorum. Milliyetçi başkasının emeğinin karşılığını verir. Ben onlardan çok daha fazla milliyetçiyim ama ben Mustafa Kemal milliyetçisiyim," dedi. Ülkücü Yalçın Özbey, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi cinayeti davasında 20 yıl ağır hapis cezası aldı. İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın adını vermesinden sonra Almanya'ya kaçan Özbey, DGM'nin resmi başvurusuna rağmen iade edilmedi. 1993'te Almanya'da uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltındayken Türkiye'den giden iki MİT görevlisi ile görüştü. MİT'in bu sorgu tutanaklarını imha ettiği ortaya çıktı. Roma'daki Papa suikasti duruşmasında Ağca'nın cezaevinden kaçırılmasında kullanılan otomobilin kendisine ait olduğunu kabul eden Özbey, İpekçi cinayeti davasının zaman aşımına uğramasının ardından ülkeye döndü. Avukatı Ergun Öztürk'ün ifadesine göre Özbey'in yaşayıp yaşamadığı sır. MİT'çi Nevzat Bilecen. Abdullah Çatlı kullandığı Abdullah Kurtoğlu ismi deşifre olunca yeni bir isimle yeni bir kimlik arayışına giriyordu. Çatlı'ya 1978 yılından beri irtibatlı olduğu İstanbul MİT'ten telefon ediliyor ve Paris'te sahte pasaport işleriyle uğraşan birinin adresi veriliyor. "Yarın sabah belirtilen adrese gidip pasaportlarınızı alın," deniyordu. Çatlı 24 Ekim 1984 sabahı Müfit isimli arkadaşı ile Paris'in 19. bölgesi Arden sokağında bir evde yaşayan Nijeryalı bir zencinin yanına doğru yola çıkıyordu. Çatlı'yı bu adrese pasaportları almak için yönlendiren MİT'çi, Çatlı'yı aramasının ardından Fransız polisini arıyor, bu defa Abdullah Çatlı'nın belirtilen adresteki Nijeryalı ile eroin alışverişi yapacağını söylüyordu. Çatlı ile arkadaşı Müfit, Nijeryalı zenciden pasaportları almak için gittikleri evin daha kapısını çalmadan karşılarında Fransız polisini buluyorlardı. Evde bekleyen polisler onları apar topar içeri tıkıyor ve ardından evde arama yapıyorlardı. Ne gariptir ki polisler aramada şifreli bir bond çanta içinde bir paket eroin buluyorlardı. Yine ne acayiptir ki MİT bu olayı raporlaştırırken Çatlı'nın Nijeryalı'nın evine eroin dolu şifreli bond çanta ile gittiğini belirtmişti. Yine ne alelacayip bir durum ki MİT çömezi yazarlar da bu bond çanta ve uyuşturucu masalına dört elle sarılmışlardı. Köstebek ajan Mete bu bond çanta masalını çömez yazarlar başta olmak üzere insanlarımıza öyle yutturmuştu ki önce öldürtüp ardından timsah gözyaşları döktüğü Hiram'ın katledilme olayında bile bu bond çanta olayını yine ısıtarak gündeme sokmuştu. Öyle ki Hiram öldürülmeden önce eskiden tanıdığı bond çantalı birini görmüş ve ondan boş davranmıştı. Bu yalana da yine MİT'in şakirt yazarları balıklama dalmışlardı. Onlar Çatlı'nın bond çantası martavalları anlatsınlar. Gerçek Fransız polisinin raporunda çantanın Nijeryalı'nın evinde bulunduğu ve Nijeryalı'ya ait olduğunun yazıldığı şeklindeydi. MİT'çi arkadaşlarının Çatlı'ya bu ilk tertipleri değildi. Daha önce de yine MİT ajanı Nevzat Bilecen tarafından eroin kumpası kurulmuştu. Nevzat Bilecen İsviçre Umatstrasse 22.4637 Dolikan adresinde ikamet ediyordu. 1950 doğumluydu. İsviçre'de bir boya fabrikasında çalışıyordu. Ülkücü olduğunu iddia ediyor, dernekten Mehmet Şener ile tanışıyordu. Daha sonra yine ülkücü dernekten bir arkadaşı vasıtasıyla Çatlı ile tanıştığını da söylüyordu. Bilecen polise verdiği ifadesinde Mehmet Şener'in kendisine eroin işine soktuğunu, Şener'in teklifini de aynı görüşü paylaşmalarından dolayı mecburen kabul ettiğini anlatıyordu. Bilecen Mehmet Şener'in bu sırada polis tarafından gözaltına alınması üzerine bir müddet sonra Abdullah Çatlı'nın kendisini bularak Mehmet Şener'in kendisine bir telefon numarası verdiğini, bu telefon numarasını alıp İstanbul'a dönmesini ve orada Mehmet Şener'in kardeşi olan Hasan Hüseyin Şener'in yanına gitmesini ve onun vereceği bir kilo eroini İsviçre'ye getirmesini istediğini de sözlerine ekliyordu. MİT'çi Bilecen kendisine Abdullah Çaplı tarafından verilen talimat üzerine sahibi olduğu otosu ile İstanbul'a gelerek Hasan Hüseyin Şener ile buluştuğunu, birkaç gün sonra da Hasan Hüseyin Şener'in temin ettiği ve iki baklava kutusu içerisine yerleştirilmiş bir kilo eroini alarak İsviçre'ye götürdüğünü, birkaç gün evinde sakladıktan sonra Abdullah Çaplı'nın yanına giderek eroini getirdiğini ifade ediyordu. Bunun üzerine Abdullah Çaplı getirmiş olduğu eroinden bir miktar numuneyi daha önceden tanıdığı fakat samimi olmadığı Şeref Benli'ye vermesini istediğini, kendisinin talimata göre hareket ederek bir miktar numuneyi Benli'ye verdiğinden de bahsediyordu. Olayların bu şekilde gerçekleşmesinden sonra kendisinin İsviçre'nin Olten şehrinde bulunan Türk Ocağı Derneği'ne gidip geldiğini, bu arada Şeref Benli ile çok samimi olduklarını ve ailece görüşmeye başladıklarını da anlatıyordu. MİT'çi Nevzat Bilecen açıldıkça açılmış, konuştukça konuşuyordu. Bilecen bu şekilde görüşmeleri devam ederken 1984 senesinin Şubat ayında Şeref Benli'nin kendisine yine dernekten tanıdığı Fuat Koçal'ın Türkiye'den İtalya'ya 3 kilo eroin getirdiğini, ancak bunu İtalya'da satamadıkları için Abdullah Çatlı'nın talimatı üzerine İtalya'dan İsviçre'ye getirilmesine karar verildiğini beyan ediyordu. Fuat Koçal tarafından getirilen 3 kilo eroinin Yugoslavya'dan İtalya'ya getirilme işini Celal Tayyip isimli şahsın temin ettiğini, aracılığını Yugoslav asıllı birinin yaptığı, İtalya'dan İsviçre'ye ise Şeref Benli'nin özel otosunda bulunan yedek lastik içerisinde kendisi tarafından getirildiğini ve bir müddet evinde sakladığını, birkaç gün sonra 3 kilo eroinden 2 kilosunun Şeref Benli tarafından alınarak Fuat Koçal'a verildiğini, kalan 1 kilo eroinin ise Abdullah Çatlı, Mehmet Şener ve Oral Çelik'e ait olduğunu ifade etmişti. Bu sırada Abdullah Çatlı ile Oral Çelik'in Paris'ten telefonla kendisinde bulunan 1 kilo eroini Fuat Koçal'a söylediklerini, kendisinin de Şeref Benli'nin bilgisi olmadan veremeyeceğini söylemesi üzerine tehdit edildiğini, bu konuşmaları da Şeref Benli'ye aktardığını da ifadesine ekliyordu. Bilecen olayların bu şekilde gelişmesi üzerine kendisinde bulunan 1 kilo eroinden 250 gram eroin çalarak kendi hesaplarına satmaya karar verdiklerini ve çaldıklarını da açıklıyordu. Bilecen birkaç gün sonra Oral Çelik'in gelerek kendisinde bulunan eroini aldığını ve Taceddin isimli bir şahsa verdiğini de iddia ediyordu. 13 Haziran günü Şeref Benli'nin kendisinde bulunan 250 gram eroinden bir miktar numune alarak kendisine getirmesini istediğini, onun da Şeref Benli'nin isteği üzerine bir miktar numuneyi evinde bıraktığını da beyan ediyordu. Bilecen ertesi gün Şeref Benli'nin Basel polisince yakalandığını duyduğunu, Benli'nin polise verdiği ifadede kendisini de ortak göstermesi üzerine Baden şehrinde polisler tarafından yakalandığını ve eroin kaçakçılığı ile ilgisinin bundan ibaret olduğunu ifade ediyordu. Nevzat Bilecen ifadesinde, ayrıca Abdullah Çatlı, Mehmet Şener ve Oral Çelik'in bozkurtları, ülkücüleri yani sağ görüşlü kişileri kurye olarak kullanarak Türkiye'den Avrupa'ya eroin taşımacılığı yaptırdıklarını, bu yoldan temin ettikleri paralarla kendi yaşamlarını ve kendileri gibi Türkiye'den kaçmış olan anarşistlerin yaşamlarını, geçimlerini temin ettiklerini söylüyor. Türkiye aleyhine eylem, plan ve hazırlıkları yapıyorlar diyordu. Bilecen ifadesinde 1972 yılından beri MİT görevlisi olduğunu, Çatlı ve arkadaşlarını izleme görevinin kendisine yine MİT tarafından verildiğini anlatıyordu. Sizin anlayacağınız MİT içindeki malum grup kendi adamlarını birbirlerine izlettirmiş, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığı yaptırmış ve yakalandıklarında bu gruplar suçu birbirlerinin üzerine atarak olaylardan hep beraber sıyrılma yöntemini denemişlerdi. Ayrıca bir grup diğerine kaçakçılık, uyuşturucu gibi iftiralar atarak onları sadece teşkilata bağımlı hale getirmişlerdi. Böyle bir tertip sonucu cezaevine giren Çatlı ve ekibi adeta Eymür ve ekibi de muhtaç olmuş, çaresizlik içinde kalmışlardı. Öyle ki SİHA tarafından Papa suikastini Bulgarların düzenlediği yönünde açıklamalar yapmaya zorlanan Abdullah Çatlı bu tür bir söylemde bulunmuyordu. Ardından bu durumu Eymür'e bildiriyor, o da ona daha ilginç bir yöntem gösteriyordu. Eymür'ün yönlendirmesiyle çatlı çocukluğundan beri mücadele içinde olduğu sol örgütlerden yardım isteyecekti. Bu uğurda bunlardan birinin liderine Sarp Kura'ya başvuruyordu. Bir Gizli Servisin Tarihi adlı kitabında Tuncay Özkan bu durumu Sarp Kuray'ın anlatımlarından bakın nasıl aktarıyordu. O dönemlerde kendisi de Fransa'da saklanan sol örgüt lideri Sarp Kuray, cezaevindeki bir arkadaşları kanalıyla Abdullah Çatlı'nın kendilerine haber yolladığını ve Papa suikastinde Bulgar bağlantısı yolundaki iddiaları güçlendirmek için yalan ifade vermek üzere kendilerine baskı yapıldığını aktardığını söylemektedir. Kuray bununla ilgili olarak bize yolladığı haberde kendine bir CIA ajanının gelerek adı geçen Bulgar yetkilileri ile ilgili olay ve diğer ayrıntılarla ilgili olay ve diğer ayrıntıları ezberleteceğini bildirdi. Durumlarının giderek kötüleştiğini aktardı. Bizden bu CIA ajanının kaçırılmasını istiyordu. Bunun imkansızlığı kendisine aktarıldı. O günlerde Eymir'e son derece yakın isimlerden Yalçın Özbey de Abdullah Çatlı ve Oral Çeli'ye Papa suikastinde Bulgar parmağı olduğu doğrultusunda ifade vermeleri için hem aracılık etmiş ve hem de onların uyuşturucu iftirası ile cezaevlerindeki durumlarından yararlanarak baskı üzerine baskı yapmıştı. Ancak Çatlı ve ekibi MİT'çi kardeşlerinin bu tezgahına gelmedi. Tarih 16 Haziran 1983. Yer Ağcan'ın yattığı Rebibia cezaevi. İtalyan yargıç Martella, Ağcan'ın avukatı Dovidio, Türk askeri yargıç Binbaşı Önder Ayhan Ağcan'ın sorgusuna giriyorlardı. Sorguda Ağca'ya Yalçın Özbey'i tanıyıp tanımadığı soruluyor, o da şu cevabı veriyordu. Evet, kendisi Aksaray'da emlak komisyonculuğu yapar. Onunla birlikte iki dükkan açmıştık. Bunların masraflarını karşılamak için kendisi Abu Zer ve Sabri Uğurlularla yapılan kaçakçılık faaliyetlerinden elde ettiği kazançtan yararlanıyordu. Sorguda Ticaret Bankası başta olmak üzere bazı bankalarda yüksek miktarda bulunan hesaplarına Yalçın Özbey tarafından neden para yatırıldığı soruluyor. Ağca da yanıt olarak parayı kendisinin yatırdığını, ancak adres olarak örgüt arkadaşı olan Özbey'inkini kullandığını söylüyordu. Ağca, Abu Zer Uğurlu ve Mustafa Kemal Derinkök ile tanıştınız mı şeklindeki soruya da şöyle yanıt veriyordu. Kendisini bir iş adamı olarak saydığım Abu Zer Uğurlu ile ilgili olarak söylediğime yollama yaparım. Malatya kökenli olan Mustafa Kemal Derinkök'ü de Maltepe cezaevinden kaçışımdan sonra tanıma fırsatı elde ettim. Kendisi ithalat ihracat işleriyle uğraşıyordu. İnşaatlar yapardı ve adı Express olan bir gazetenin de sahibiydi. Derinkök İstanbul'da Pera Palas Oteli'nde kalıyordu. Yanında kendisine danışmanlık yapan Şahin Fulunoğlu isimli biri de kalırdı. Bu adam hem MHP'nin hem de istihbaratın eski mensuplarından biriydi. Hapisten kaçışımdan sonra Derinkök bana 100 bin lira yardımda bulundu. Bu parayı ondan Oral Çelik istemiş ve bana o getirdi. İstenmiş olmasına rağmen gönüllü yapılan bir yardımdı. Bu bakımdan da hiçbir şantaj söz konusu olmamıştır. Ağca'ya Derinkök'ün Milliyet gazetesini almak istediğini bilip bilmediği de soruluyor. Ağca bilmiyordum yanıtını veriyor. Abu Zer Uğurlu ile Derinkök'ün iş ilişkileri olduğunu ifade ediyordu. Ağca Uğurlularla olan ilişkilerine de şöyle açıklık getiriyordu. Türk mafyası ve sigara kaçakçılarından doğrudan doğruya bizzat ilişki kurduğum kişiler olarak şu isimleri verebilirim. Abu Zer ve Sabri Uğurlu kardeşler, Hacı Mirza, Mehmet Mirza. Sadece tanışma imkanı bulabildiklerim ise Abu Zer ve Sabri Uğurluların babaları Hüseyin Uğurlu'dur diyebilirim. O zamanlar Kadıköy'de Abu Zer Uğurlu'nun bürosunda Bekir Çelenk ile tanıştım. Bana onu Abu Zer Uğurlu tanıştırdı. Özel olarak Abu Zer ve Sabri Uğurlu ile olan ilişkilerime gelince şunu söyleyebilirim. Onlar her türlü kaçakçılığı yapıyorlar. Özellikle silah ve sigara kaçakçılığı ile uğraşıyorlar. Ben onların sadece sigara kaçakçılığına katılıyordum. Uğurlu ailesi politik durumdan yararlanarak kendilerine şahsi çıkar sağlamayı bir alışkanlık haline getirmişti. Aynı zamanda İtalyan Gizli Servis Başkan Yardımcısı General Mussumici'nin de avukatı olan Ağca'nın dava vekili Dovidio, Ağca'ya çaktırmadan yaptığı sus yollu ikazlarını dinlemeyip onun bu açıklamalarına devam etmesi karşısında sinirleniyor ve odayı terk ediyordu. İpekçinin öldürülüş tarihinin ne zaman kararlaştırıldığı ve bunun kararlaştırılış yeri hakkında herhangi bir bilginiz var mı şeklindeki soru karşısında ağaca şunları söylüyordu. 1979'un Ocak ayında ben Abu Zer Uğurlu ile görüştükten sonra Oral Çelik ve Yalçın Özbey ile buluştuk. İpekçi hakkında bazı bilgiler topladığımdan aramızda bu konuyu tartıştık. Aynı yılın Ocak ayının ortalarına doğru dördümüz Abu Zer Uğurlu'nun bürosunda buluşarak birlikte İpekçi'nin ortadan kaldırılmasını kararlaştırdık ve kendisinin öldürüleceği yeri ve infazın diğer detaylarını planladık. Ağaç'a cezaevinden kaçtıktan sonra Abu Zer Uğurlu'nun Beşiktaş'taki evinde buluştuklarını, Uğurlu'nun kendisine 15 bin lira ve Hikmet adına düzenlenmiş sahte bir pasaport verdiğini de ifadesine ekliyordu. Yalçın Özbey Eymür'e son derece yakındı. O da Eymür gibi, Siyah gibi, İpekçi cinayetinde ve Papa suikastinde Bulgar parmağı var diyenlerdendi. Özbey de konu ile ilgili verdiği ifadesinde Ağaca'nın Bulgar gizli servisinden birileriyle görüştüğünü anlatıyordu. Özbey ifadesine şunları da ekliyordu. Ben gittiğimde Serdar Çelebi, Bulgar ajan, ondan sonra Balcı 8 kişiydik. O esnada şey geldi, çattı geldi. O dinlendi. Biz bu Alman servisiyle İtalyanlar arasında bir pazarlığımız olmuştu. İtalyanlar dediler ki sizi üçüncü bir ülkede, bağlantısız bir ülkede, Oral, ben, İtalyan hakim görüşecektik. Bize de yüklü bir para teklif ettiler. Alman gizli servisi biz bu işin içine girmek istemiyoruz ancak aracı oluruz dediler. Aracı oldular. Ben o zaman Oral'a telefon etmiştim. Çatlı geldi. Orada dedi ki sen Oral'a telefon ettiğinde dedi. Oğlum banda almıştık dedi. Böyle böyle dedi. Bunlar bizi tezgaha getiriyor dedi. Gizli servisler falan. O zaman da gizli servisin başkanı şimdiki King geldi. Dışişleri Bakanı. Ağaca 2006 yılına geldiğimizde İpekçi cinayeti hakkında şunları söylüyordu. Abdi İpekçi'nin öldürülüşünün ortaya tam olarak çıkabilmesi için bazılarının gerçeği söylemesi gerekiyor. Bunların başında da Yalçın Özbey geliyor. Yalçın ve olaya adı karışan bazı kişiler gerçeği söylerse bu olay tam olarak aydınlanır. İpekçi'yi öldüren ben değilim. Öldürüldüğünde ben orada bulunmuş olabilirim ama tetiği çeken ben değilim. Çatlı gibi Fransa'ya kaçıp orada saklanan Sarp Kuray'ın Eymür ile çok sıkı dost olduğu da ortaya çıkıyordu. Eymür yazdığı 1. MİT raporunun ardından emekli olmak zorunda kalıyor, 1996 yılında Antalya'da Varsak'ta Korkut Eken ile birlikte Polar adlı bir buz fabrikası kuruyordu. Bir dönem sonra fabrika Sarp Kuray'ın ortağı Nasrullah Aya'nın kız kardeşine satılıyordu. Yine bu satış sırasında Eymür'ün Kuray'ın ortakları arasında yer aldığı Trend Menkul Değerler AŞ'de yaklaşık 12 milyar lirasının faizde olduğu iddia ediliyordu. Çatlı ve Kuray görüşmesini her yana sızdıran Eymür ardından mafya ideoloji tanımaz gibi vecizeler yumurtluyordu. Çatlı Eymür ve Siyah'a alet olmuyor ancak bunun bedeni işlemediği bir suçtan dolayı yıllarca cezaevlerinde yatarak ödüyor, bir de uyuşturucu kaçakçısı damgası yiyordu. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri deneyen ancak Çatlı'dan istediği ifadeyi alamayan Eymür bu defa başka yollara sapıyordu. Öyle ki o bu uğurda bundan gayri mafyayı Oflu İsmail'i kullanacaktı. Yukarıda detaylarını anlattığım gibi güya Oflu İsmail kendisinin de tanıştığı Kenan isimli esmer sakallı bir arkadaşını gösterdiği ve Kenan'ın Kızıltugaylarla irtibatının bulunduğu masalını ona anlatıyor, ağacı yönlendiren ve silahı veren kişinin Kenan olduğunu söylüyordu. Eymür bu erişilmez nadide bilgiyi aldı ya hemen raporlaştırıyor ve raporunda sola uygun bir Kenan profili çiziyordu. Üstelik bu Bulgar ajanı komünist Kenan Ermeni bir kadınla yaşıyordu ve birkaç lisan da biliyordu. Böylece CIA istasyon şefi Paul Henze'nin talebesi talebeliğini göstererek hocasının ardından gidiyor, dezenformasyonda üstad olduğunu kanıtlıyordu. Eymür kaçakçı Oflu İsmail'den Papa olayı ile ilgili bir duyum aldığını ve suikaste kullanılan silahın da Kızıltugaylara ait olduğunu söylemeye getiriyordu. Ha, bunu kimse yemiyordu. Zira mumu yatsıya kadar bile yanmıyordu. Olsun varsındı. İstihbarat aleminde bunlar olağan şeylerdi. Eymür Çatlı'yı Siyah'ın emellerine alet edememiş ama Oflu İsmail'in adından kimse yemese de kendince çok iyi yararlanmıştı. O da Siyah tarafından Henze Sterling yani saptırma yanıltma yöntemleriyle dillendirilen kampanyaya katılmış, aferin almıştı. Ne yaman bir ortamdı ki etrafında dönen bunca dolaba rağmen bit ne olanları yalanlıyor ne de iftiraya uğrayan elemanlarına destek veriyordu. 1986 yılında Paris mahkemesinde gıyabında mahkum edilen Çatlı sonunda yakalanıyor ve 1988'in bitimine dek Fransız cezaevlerinde kalıyordu. Buralarda cezasını tamamlayan Çatlı aynı yılın sonunda İsviçre'ye gönderiliyordu. 1989 yılında eşiyle bağlantı kurarak kendisini İsviçre hapishanelerinden kaçırmalarını yoksa Eymür ve ekibi hakkında açıklamalarda bulunacağı haberini yaydı. Çatlı'nın bu girişimleri meyvesini veriyor ve 21 Mart 1990 tarihinde İsviçre'de kaldığı hapishaneden kaçırılıyordu. Çatlı Türkiye'ye getiriliyor, böylece özgür bir hayata kavuşuyordu. 24 Ocak 1997 tarihli Akşam gazetesinde Abdullah Çatlı'nın hayranlarından Nazlı Ilıcak, onun İsviçre hapishanelerinden kaçırılışı ile ilgili şunları yazıyordu. İsviçre hapishanesinde kalan Çatlı, 1990'da devletin yardımıyla kaçırıldı, Türkiye'ye getirildi. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 432.